Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 24 Nisan 2018 Salı gününde Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Dün 23 Nisan'dı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Biz de çocuklar gibi şendik, izin kullandık radyo olarak. Onun için yayınımız yoktu, haftaya Salı gününden başlıyoruz. Kritik gelişmeler oldu. Komşumuz Ermenistan'da devlet başkanı iken başbakanlık şapkasıyla yola devam etmek isteyen Serj Sarkisyan geniş çaplı protesto gösterdi. Ardından istifasını sundu. Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 24 Haziran seçimleri nedeniyle sıcak bir gündem var. Yine gerilimler var. Suriye sahasından haberlerimiz var. Bugün dünyadan haberleri ilk bölümde özetlemeye çalışacağız. Programın ikinci yarısında Ermenistan'daki gelişmelere bakacağız. Kadife Devrim ismi konulmuştu bu gelişmelere. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Yetvart Danzikyan'la konuşacağız Ermenistan'daki Kadife Devrim ve protestolar ve sonuçlarını. Frekanslarımızı aktaralım tekrardan. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2, internet üzerinden yine Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan bizi dinleyebilirsiniz. Akşam tekrarımız var, 11 ile 12 arasında kaçıranlar da tekrarı dinleyebilirler. Başlayalım Eksen'e. Evet, Ermenistan'da 17 Nisan'da muhaliflerin protestolarına rağmen yeni başbakan seçilmişti parlamento tarafından. 2015'teki anayasa değişikliklerinin devreye girmesiyle yeni bir sistem değişikliğine gidildi. İki dönemden 10 yıl devlet başkanıydı Serj Sarkisyan ve sembolik cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından parlamentodaki çoğunlukta bulunan Cumhuriyetçi Parti tarafından aday gösterildi ve seçildi, ancak bu gösterileri tetikledi. Aslında başbakan olmamayı vaat etmişti Sarkisyan. Fikir değişikliği yaptı ve biraz da ulusal güvenliği gerekçe göstererek fikir değişikliğine gitti. Fakat başta başkent Erivan olmak üzere gençlerin sahne aldığı adeta renkli devrimleri andıran manzaraların ardından 6 gün sürdü başbakanlığı ve sonunda istifa etmek durumunda kaldı. Pazar günü Kadife Devrim ilan eden parlamentoda bir milletvekilliği koltuğu bulunan Nikol Paşinyan yanla karşı karşıya geldi. Orada kendisine aslında meydan okumuştu. Kurumsal yapının böyle taleplere boyun eğmeyeceğini öne sürmüştü, söylemişti. Ancak protesto gösterilerinin bir takım askerlerin de birliklerin de sokağa çıkmasıyla işlerin çığırından çıkması riski belirince geri adım attı Serj Sarkisyan. Muhalefet haklıydı, ben hata yaptım dedi. Devletin başı olarak son kez hitap ettiğini söyledi, yaptığı açıklamada. Birkaç çözüm yolu var ama ben onların hiçbirine başvurmayacağım. Benim tarzım değil, görevi bırakıyorum diye açıklaması yaptı ve istifa etti. Barış, huzur ve uyum arzusunu dile getirdi ülkesi için. Başbakanlık vekilliğine ise yardımcısı Karen Karapetyan getirildi. Şimdi tabii temaslar devam ediyor. Bundan sonra nasıl ilerleneceğine bakılacak. Aynı zamanda 24 Nisan Ermenistan'da soykırımın 103. yıl dönümü, bunun anmaları arifesinde gerçekleşti. Kitleler sokaklara döküldü ve bir şekilde Sarkisyan'ın ortaya koyduğu programın sokak gösterileriyle kabullenilmediği bir süreç yaşandı. Enteresan tabii bu Kadife Devrim aslında muhalif milletvekillerinin Ermenistan toplumunun büyük kısmını temsil ettikleri de söylenemez. Yasal bir sıkıntı da yok ama tabii burada demokratik tercihlerle aynı lideri sürekli olarak başında görmek istemeyen gençlerin tutumları etkili oldu. oldu. Bundan sonra nereye gidilecek? Bütün dikkatler burada. Çok kısa bir süre protestocu liderlerin gözaltına alındığı gösterileri, yasa dışı gösterileri tetiklemekten böyle bir dönem de yaşandı. Ancak onlar da hemen serbest bırakıldılar. Ermeni devletinin bu işin gerçekten bir renkli devrime gideceğini anlayarak kan akmasını önleyecek akıllıca bir karar aldığı yorumları yapılıyor. Dünyada olumlu karşılandı. Ermenistan'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden Avrasya Ekonomi Birliği'nde de ortaklık yapılan Rusya Federasyonu yaşananların Ermenistan'ın iç işi olduğunu ve kendilerinin karışmayacağı vurgusunu yaptılar. Yorumcuların değerlendirmelerinde de Sarkisyan'ın iktidara yapışmayıp istifa etmeyi tercih etmesi olumlu bulundu. Özel güçleri devreye sokmaması olumlu bulundu. Kendi içinde yasal çerçeve içerisinde bir çözüme kavuşturulmasının gerektiği yorumları eksik olmadı. Şimdi tabii bugün Ermenistan'ın soykırım olarak tanıdığı 24 Nisan vesilesiyle bakalım başka ne tarz gelişmelerde yaşanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu arada Başkan Donald Trump'ın her sene olduğu gibi 1915 olaylarıyla ilgili yapacağı değerlendirmenin de ne olacağı dikkatle takip ediliyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yine bu sefer propaganda gerilimi damgasını vuruyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki erken genel seçim baskı seçimleri öncesinde ülkesinde propaganda yapmasının kamu düzeni için tehdit oluşturacağı saptamasını yaptı ve izin vermeyeceklerini söyledi. Seçim propagandası için ülkelerine gelenleri dışarıdan sorun ithal etmek istemediklerini belirtti. Diğer yandan da Türkiye'nin demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda olduğu tespitlerinde bulundu. Avrupa Komisyonu geçen hafta siyasi kaygılarını dile getirdiği bir raporda açıklamıştı. Almanya'dan aynı şekilde Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları var. Yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı. Kanada'nın Toronto kentinde G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmış. Kendisi orada yapmış bu açıklamaları. Hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Avrupa'daki Türk vatandaşlarına sesleneceği açıklaması yapmış idi. Ama tabii Avrupa'dan ard arda gelen bu açıklamalar bunun çok kolay olmayacağını gösteriyor. Alman makamları da aynı şekilde Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili olumsuz tutum almış durumdalar. Zaten Avrupa Birliği'nden, Avrupa Komisyonu'ndan da, Avrupalılardan da Türkiye'deki seçim atmosferinin, o hal koşullarında gidilecek olan seçim atmosferinin olumsuz olacağı ve seçimlerin ertelenmesi çağrısı geldi. Bugün dikkat çekici bir gelişme. Avrupa'da sandıkların nasıl kurulacağına dair de sıkıntılar var. Çünkü çok az vakit var. Normalde 3 aylık süre oluyor ve belli süreler içerisinde sandıklar kurulabiliyordu dışarıda. Burada da sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Bütün bu yaklaşımlarında hafta sonunda Avrupa'da olan Berlin'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a iletildiği haberleri var. Alman medyasından Avrupa Birliği'nin böyle bir ters tutumu var. AB Bakanı Ömer Çelik'in açıklamaları Hollanda, Avusturya ve Yunanistan'a tepkilerle doluydu. Hafta sonunda seçim kampanyalarına izin verilmeyeceği açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Türk vatandaşlarına yönelik seçim konuşmaları ve toplantılarına izin verilmemesinin demokrasi açısından ikiyüzlülük anlamına geldiği değerlendirmesi yaptı kendisi. Bu arada Avusturya'da da AKP ve MHP'lilerin bu sefer camilerde ve kurumlarda çocuklara bozkurt işaretleriyle poz verdirme görüntüleriyle ilgili haberler var. Türkiye asıllı milletvekili Berivan Aslan bu konuda yeni girişimlerde bulunacaklarını duyurdu. Bir de Salih Müslim krizi olduğunu aktarayım size. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Salih Müslim'i eski PYD eş başkanını konuşmacı olarak davet eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne tepki göstermiş. Müsaade edilmesinin Avrupa Konseyi değerlerine ters düştüğünü söylemiş. Bu konuşmanın kabul edilmesi mümkün değil. Kınıyorum bu etkinliği değerlendirmesi yapmış vaziyette. Avrupa'da bu arada Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanlığına hafta sonunda 155 yıl sonra ilk kez bir kadın siyasetçi Andrea Nahles seçildi. Mücadeleci ve açık sözlü bir kişiliği olduğu söyleniyor. Delegelerin %66'sının oyunu almış Wiesbaden'de yapılan olağanüstü kongrede. 47 yaşında Nahles. Yeni bir dönem olacak sosyal demokratlar için diyor kadın lider. Alman dili ve edebiyat alanında eğitim almış kendisi. Cam tavan kadınların tabii siyasetteki tutumuyla ilgili, konumuyla ilgili benzetmesi var. Bu cam tavan engelini geçiyoruz, açık olmayı sürdürecek yorumları yapmış. Evet, Yunanistan'dan Türkiye'nin Avrupa rotasından çıkma yolunda olduğu saptaması geldi. Syriza'lı Başbakan Alexis Tsipras'tan Türkiye'ye yönelimini kaybederek Avrupa ile ilgili hedeflerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya açıklaması yapmış. Syriza meclis grubunda bugün güven ve diyaloğa dayalı bir ilişki tesis edilmesi gerektiğini söylemiş. Tabii Türkiye-Yunan ilişkileri en son iki Yunan askerin sınırı yanlışlıkla geçmesi ama ajan muamelesi görmesi sebebiyetiyle iyice gerilmişti. Ege Adaları ve Kıbrıs etrafındaki enerji kaynakları ile ilgili sıkıntılı tablonun da devam ettiğini aktaralım. Hatta bir savaşa sebep olur mu kaygıları da var. Kamenos, Yunanistan'ın sağcı savunma bakanı Panos Kamenos ise Yunan askerlerin Türkiye'de rehin tutulduğu saptaması yapmış vaziyette. Türkiye'nin Ege'de kışkırtıcı davranışlarda bulunduğu iddialarını dile getiriyor. Yunan tarafı Ankara'da bu iddiaları reddediyor ve egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini söylüyor. Evet, Türkiye-Amerika ilişkileri arasında da sıkıntılar, Türk-Amerikan ilişkileri açısından da eksik değil. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi insan hakları sicili kötü ülkeler arasında gösterdi. Hafta sonunda bir rapor Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklandı. Suriye, Myanmar, Birmanya, Türkiye ve Venezuela'yı aynı kategoride saymış. Tabii OHAL uygulamaları burada eksik değil. 100 binden fazla kamu görevlisinin görevinden atılması, 50 binden fazla vatandaşın tutuklanması, 1500'den fazla sivil toplum kuruluşunun kapatılması, gözaltında işkenceler, yargı bağımsızlığı, yürütmenin adil yargılanma hakkını etkileyecek şekilde muhafaza etmesi gibi bir takım unsurlar sıralanmış vaziyette. Seçimlerle ilgili de Amerikan Dışişleri Sözcüsü OHAL koşullarında adil ve şeffaf seçim yapılacağından endişe ediyoruz açıklaması yapmıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bunu böylesi bir endişe belirtilmesinin kabul edilemez olduğu yanıtını verdi. Heather Nauert'e Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün art niyetli bir yaklaşımda bulunduğunu söyledi. Fransa'daki seçimleri de göstermiş demokrasi hukukun üstünlüğü açısından. Fransa'da da OHAL koşullarında seçimler düzenlendiğini söylemiş ama tabii Fransa'daki OHAL ile Türkiye'deki çok aynı değil. İslamcı, radikal İslamcı terör nedeniyle sadece spesifik konularda OHAL işletiliyor. Türkiye'de ise hemen herkesin eli bir hapse atılabildiği bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla Fransa'daki OHAL koşullarıyla Türkiye'deki nasıl kıyaslanabilir? Bu biraz tabii zor. 2016'daki darbe girişiminden bu yana defalarca uzatıldı Türkiye'deki durum. Amerika ile Türkiye arasında tabii Fethullah Gülen'in iadesi meselesi sıkıntı olmaya devam ediyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Türkiye raporunda buna da yer verilmiş. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2017 Türkiye raporunda. Özellikle S-400'lerin Rusya'dan satın alınması Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız eden bir başka konu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli S-400'lerle ilgili o iş bitti cevabını verdi hafta sonunda. Amerika'nın hem S-400'lere dair hem de seçimle Türkiye'deki seçimlerle ilgili açıklamalarına dair konuşmuş kendisi ve esas biz kaygılıyız ifadelerini kullanmış. Seçimler demokrasinin bayramıdır demiş. Türk milleti buna karar vermiş 24 Haziran'da bu arada tabii kararı AKP'li Cumhurbaşkanı verdi. Niye rahatsız rahatsız oluyorsunuz yanıtını verdi. Seçimler vesilesiyle de bir başka rahatsızlık ortaya çıkmış durumda ilişkilerde. Rahip Brunson, Donald Trump bizzat tweet atarak, Brunson eğer casussa ben daha büyük casusum demişti. Onun bırakılmasıyla ilgili Amerikan yönetimi kaygılarını dile getiriyor. Cumhurbaşkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı'na da mektup göndermiş 66 senatör. Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebinde bulunmuş cemaatle bağlantılı olarak suçlanıyor. İddianameyi mektupta saçmalık olarak nitelendirmişler. Meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı denilmiş mektupta. Yaptırımlar için dediğim gibi adım atacakları vurgusu yapılmış. Rahip de ithamları reddediyor. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik ilişkilere zarar vereceği beklentisi, kaygıları eksik değil. 220 ton altının Amerika'dan Türkiye'ye getirildiği yolunda geçen hafta haberler gelmişti. Olası bir sıkıntılı duruma dair. Evet, biraz da Suriye sahasına bakalım. Suriye ordusu her şeye rağmen kimyasal silahlı saldırı iddiaları ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Britanya'nın bu saldırı iddialarına dayanarak Güvenlik Konseyi onayı olmadan Suriye'ye saldırı, bir gecelik saldırı düzenlemesinin ardından sahada pek bir şey değişmiş değil. Suriye ordusu Doğu Kalamun'da militanları kah tahliye ederek, kah savaşarak terörist tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tahliyeye pazar günü başlandı. Militanların ve ailelerinin tahliyesinde Rusya'nın tabii arabuluculuğu burada var. Aşırılıkçıların Suriye ordusuna mühimmat depolarını teslim ettikleri bilgileri aktarılıyor. Tabii çatışmalar eksik olmuyor. Dumeir bölgesinde Amerikan yapımı füzeler tespit edildi hafta sonu. Ceyşül İslam İslam Ordusu örgütüne ait depolarda. Kimyasal silah tartışmaları da devam ediyor. Duma'da militanların kimyasal silah hazır ladığını gösteren yeni kanıtlar ortaya çıkarttı. Bilgileri paylaşılıyor. Çok sayıda tanıklığa yer verilmişti. Kimyasal saldırı sahnelenen videoda oynayan çocuk yiyecek verdiklerini anlatmıştı. Dediklerini yapmaları karşılığında okula gitmelerine izin vermediklerini anlatmıştı. ZDF muhabiri Uli Gak da Duma sakinleriyle görüşmüş ve 7 Nisan'daki kimyasal saldırı iddiasının teröristler tarafından sahnelenen bir senaryo olduğu konusunda bu sakinlerin ısrarcı olduklarını haberleştirmiş durumda. Duma'da doktorlar da kimyasal zehirlenmeyle başvuran olmadığını, yani bunun özel olarak beyaz miğferler tarafından sahnelendiğini belirtiyorlar. MI5 ile bağlantılı kurulmuş beyaz miğferler. Diplomasi alanı sonunda da söz düellosunun devam ettiğini söyleyelim. Sergey Lavrov hafta sonunda Batı'nın Suriye saldırısının BME'ye bağlı kimyasal silahların yasaklanması örgütü OPCV soruşturmasını engellemek için yapıldığı tespitinde bulundu. Çin ziyareti sırasında Şii zirvesi var çünkü Pekin'de. Ama Rusya'nın OPCV'nin Duma'daki çalışmalarını tamamlamasını sağlayacaklarını numune topladığı haberleri geliyor. Ama tabii provokasyonların devam ettiğini belirtmek lazım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu arada Suriye saldırısının uluslararası hukukun bariz şekilde ihlali olduğu vurgusu yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesinde bulunmuş. O sırada bunu dile getirdiği açıklandı Kremlin'den. Macron'un açıklamaları da yine damgasını vurdu. Onu belirtmek lazım. Amerika, Fransa ve müttefiklerinin yeni Suriye'yi inşa etmek için orada kalmaları gerektiğini söyledi Emmanuel Macron, Fransa'nın liberal cumhurbaşkanı. Ama tabii Fransa Suriyeliler için eski sömürge gücü anlamına geliyor ve Suriye hükümeti de militanları ve teröristleri Körfez ülkeleriyle birlikte Suudi Arabistan başta olmak üzere destekleyen siyasal İslamcılara yatırım yapanların Suriye'nin yeniden inşasında yerleri olmayacağı açıklamasında bulunmuştu. Macron'un bu sözleri pek karşılığını sahada bulabilmiş değil. Tabii Amerika'nın Suriye toprakları üzerindeki işgali devam ediyor, en az 2000 askerle ve eğitimcilerle. Sergey Lavrov, Macron'un Amerika'ya yaptığı Suriye çağrısını sömürgeci tutumun bir yansıması olarak nitelendirdi hafta sonunda. Ama diğer yandan Amerika'nın Suriye'den ayrılmaya niyeti bulunmadığını söyledi. Çin'in başkenti Pekin'deki Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı sırasında Sergey Lavrov, tekrarlanabileceği kaygıları var tabii Amerikan saldırısının. Buna yönelik olarak Suriye'ye Rusya'nın S-300 sevkiyatında bulunacağı yolunda haberler gelmiş. gelmişti. Hatta karşılıksız bir şekilde askeri yardım kategorisinde Komersant gazetesi hafta sonunda yazdı bunu. Ama Sergey Lavrov daha sonra bu konuda henüz karar verilmediğini, bu hava sistemlerinin sevkiyatı konusunda Suriyeli yetkililerle alacağı kararı bekleyip görmemiz gerekiyor açıklaması yapmış durumda. Evet, bu arada Yalta'da bir uluslararası ekonomi forumu düzenlendi. Suriye Ekonomi Bakanı Samer Halil katılmış bu foruma. Altyapının yeniden onarılmasıyla ilgili pek çok verimli görüşmede bulunduklarını belirtmiş. Suriye hükümetinin yabancı yatırımcıların çalışmalarını kolaylaştıracak kanunları kabul ettiğini de aktarmış Suriyeli Ekonomi Bakanı. Militanlara destek veren ülkelerin ise kriz sonrası ekonomi projelerinde yer alamayacaklarını belirtiyor. Suriye tarafı Suriye'den böyle başlıklarım var. Bu arada Irak'ın Suriye'de IŞİD'i vurduğunu, 36 militanı öldürdüğünü aktaralım. Hafta sonu yine gelen haber, Irak Hava Kuvvetleri gerçekleştirmiş bu saldırıyı ve IŞİD'in elebaşlarının öldürüldüğü aktarılmış operasyonda. Orta Doğu'dan diğer başlık İran-ABD nükleer anlaşmasının akıbeti. Daha doğrusu dünyanın 5 büyük gücüyle yapıldı bu anlaşma ama tabii Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak anlaşmadan geri çekilmeye hazırlanıyor haberleri var. Donald Trump Mayıs ortasında bu yönde bir karar verebilir deniliyor. İran'dan da ikazlar eksik olmuyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün Trump'ın P5+1 ülkeleriyle imzalanan tarihi nükleer anlaşmayı sürdürmemesi halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. İran'ın her türlü duruma hazırlıklı olduğunu belirtti. Beklemediğiniz stratejilerimiz var açıklaması yapmıştı hafta sonu Rouhani. İran'da bu arada dolar kuru sabitlenmiş vaziyette. Ekonomik kriz var tabii. İran bütün bu anlaşmaya rağmen yaptırımları tümüyle kaldırabilmiş değil. Anlaşma aşamalı olarak bunların kaldırılmasını öngörüyor ama bankacılık sisteminde de sıkıntılar yaşıyor. İran bu yüzden de ekonomisinde problemler yaşanıyor. İran'dan da böyle açıklamalar var. Suudi Arabistan'da hafta sonunda darbe oluyor zannetti herkes. Suudi Kraliyet Sarayı çevresinde silah sesleri işitildiği haberleri geldi. Bir drone çıktı sahneye ve medya tarafından biraz da Katar merkezli bir pompalama oldu. Ağır silahlı unsurların saraya girdiği, Muhammed Bin Salman'ın özellikle tahta oturması beklenen Veliaht Prens'e yönelik bir askeri darbe girişiminin bir parçası olduğu bu gelişmenin haberleri geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın başını çektiği bir darbe girişimi olduğu öne sürüldü ama daha sonra çok kısa bir süre sonra darbe olmadığı küçük bir insansız hava aracının saraya gereğinden fazla yaklaşıp orada vurulduğu yolunda haberler geldi. Suudi yetkililer de drone'un bu insansız hava aracının imha edildiğini duyurdular. Suudi Arabistan'ın Yemen'le savaşında da gelişmeler var. Husiler, Yemen'in baldırı çıplakları 3 seneyi aşkın bu savaşta. Suudi Arabistan'da Aramco tesisine yönelik petrol devi Aramco 2 füze fırlattı. Suudi hava sistemlerinin füzeleri havada imha ettiği yolunda açıklama yapıldı. Dünyanın en değerli şirketi bu. 2 ile 10 trilyon dolar arası piyasa değeri var Aramco'nun. Husilerin siyasi liderlerinden Yüksek Siyasi Konsey'in başkanı Salih El Samed'in Suudi Arabistan'ın hava saldırısında öldüğü haberi geldi. 3 günlük yas ilan edildi ve karşılık verileceği belirtildi. Bu arada yanlışlıkla da bir düğün vurulduğu Taiz'in Mevra ilçesinde koalisyon güçleri tarafından sivillerin pazardan dönen siviller, bir de düğün saldırısı vardı. Çok sayıda sivilin, 14 sivil buradaki araçta vurulan sivillerin sayısı 14 olarak veriliyor. Öldürüldüğü haberleri geldi. Afganistan'da Kabil'de intihar saldırısı vardı. Pazar günü Kale-i Nazır bölgesinde seçim merkezi yakınlarında 57 kişi hayatını yitirdi, 119 kişi yaralandı. Ve Britanya ile Rusya arasındaki bot hesap krizi, Kremlin'e bağlı bir Rus bot hesabı olduğu iddia edilen bir hesap, Ian isimli bir hesap, Sky News'a konuk oldu ve verdiği cevaplarla programı sunanlara zor anlar yaşattı. Rusya'nın sosyal medya hesaplarını kullanarak Batı ülkelerinde kamuoyunu manipüle ettiği iddiaları sık sık dile getirilirken, Britanya'nın basını da özgürlükçü, tarafsız olduğunu iddia eden basını bir takım Rus Rus trollerin sosyal medyada aktif olma oranlarına dayanarak iddialar ortaya attılar. Özellikle bu Sergei Skripal olayı, Rusya tarafından zehirlendiği iddia edilen ve Suriye ordusunun kimyasal silahlı saldırıları nedeniyle aktiflik 4000 oranında yüzde artmış. Hükümet kaynakları bunlar. Bu da çok belirtilmiyor aslına bakarsanız. Ve buradan Rus bot hesapları tartışması çıktı ama bot denilen, yani sahte olan otomat olduğu öne sürülen hesabın sahibi çıktı ortaya ve ekranda Suriye'de neokon savaşlarının sürdüğü mesajını verince hakikaten zor durumda bıraktı Batı medyasını. Eski Amerikan Başkanı George Bush'un eşi Barbara Bush'un ölümünün ardından 93 yaşında yoğun bakıma kaldırıldığı haberi var. Ve Asya'dan Kuzey Kore zirvesi için, Kuzey ve Güney Korelerin zirvesi için geri sayım başladı. Cuma günü 27 Nisan'da buluşulacak. Öncesinde Kuzey'in lideri Kim Jong-un artık nükleer füze denemesi yapmalarına gerek olmadığını açıkladı. Herkeste bir sevinç var. Burada Amerikan Başkanı Donald Trump bunu büyük bir ilerleme olarak nitelendirdi. Kendisi de Kuzey'in lideriyle buluşmaktan bahsediyor ama tabii Amerika'da bu Kuzeyliler bize yamuk yaparlar havası var, eksik değil belirtmek lazım. Rusya Dışişleri ise bu sürecin Pyongyang tarafından Moskova ve Pekin'in yol haritasına göre ilerlediği saptamalarını yapmış vaziyette. 27 Nisan'da ne olacak, herkes buna bakıyor. 2 yıl sonra bir ilke imza atıldı bu arada. Sınırdaki hoparlörlerden karşı propaganda yayınları Güney tarafından durduruldu. Kuzey Kore'de aynı şekilde durdurdu propaganda yayınlarını. Ve Latin Amerika, Nikaragua'da aşırı sağcı eylemcilerin ülke çapında sosyal güvenlik reformunu protesto gösterilerinde ölü sayısı 25'e yükselmiş vaziyette. Nikaragua Devlet Başkanı, Solcu Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı devirmek için harekete geçmiş gözüküyor bir takım unsurlar. Kontraların liderlerinden birinin kızı çağrı yaptı açıkça Twitter üzerinden. Hala bir takım kontralar var benim güvendiğim, ihtiyaç duyulursa diye. Hakikaten Nikaragua'da Ortega'nın reformunu geri çekmesini sağlayan şiddet gösterileri çığırından çıkmak üzere büyük bir kaygı konusu haline gelmiş vaziyette. Efendim biraz ara verelim, Nili Pek'ten Havada Bir Hinlik Var'ı dinleyelim. Az sonra Yetvart Danzikyan'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Bir şeyler yolunda değil besbelli, bir gudubetlik var işte besbelli. Senden değil, benden değil, kimden belli değil. Havada bir inlik var, bir yerde bir eksik var. Tarifi zor bir şey var, havada bir inlik var. Neden dil bilinmez bir sıkıntı var? Yağan yağmurdan esen yelden mi? Şundan değil, bundan değil. Neden belli değil? Havada bir inlik var, bir yerde bir eksik var. Tarifi zor şey var, havada bir inlik var.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Yetvar Tanzikyan var. Agos gazetesi yayın yönetmeni. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Yetvar, şimdi hareketli bir hafta sonu geçirildi Ermenistan'da. Önemli gelişmeler yaşandı. İki dönemden 10 sene başkanlık yaptıktan sonra anayasa değişikliğiyle parlamenter sisteme geçiş söz konusuydu. Bu sefer daha önceki vaadinin aksine şapka değiştirdi. Serj Sarkisyan iktidarını devam ettirmek istediği anlaşılıyor. Başkanlıktan başbakanlığa geçmeye çalıştı. Ancak 6. günde istifasıyla sonuçlanan sokak olayları damgasını vurdu Ermenistan'a. Pek çok açıdan hayırlı olmuş gibi gözüküyor. Çünkü ülkede ipler iyice gerilmişti. Öncelikle Sarkisyan niçin böyle bir işe başvurdu? Bu gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir?
Ya çok bilinebilir adet. İlk başta değildi aslında. Yani bu bir Putin-Medvedev formülüydü. Yani Putin-Medvedev yaptıysa biz de yapalım denmiş olsa gerek. Çünkü artık seçimlerde de kimilerine göre şahidi, kimilerine göre biraz kaynak dağıtılarak yapılan seçimlerde de Cumhuriyetçi Parti hep önde çıkıyordu. Muhalefette böyle bir iktidarı devirecek güç en azından mevcut sistem içerisinde gözükmüyordu. Dolayısıyla kendilerine güvendiler Cumhuriyetçi Parti. Ve önce anayasa değişikliğini yaptılar. Anayasa değişikliğinde sırasında seçim de oldu hatta. Yani bundan önceki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti gene iyi bir oy aldı. Fakat belki biraz Türkiye gibi düşünmek lazım. Yani Yerevan'daki genç kuşak ve Batı'yla ilişkili, Batı'yla irtibatlı olan kuşak ülkenin geri kalanı gibi düşünmüyor işin doğrusu. Bunu bir tahmin olarak söylüyoruz tabii. Sonuçta başbakanlık devir teslim zamanı gelip çatınca gençler Nikol Paşinyan önderliğinde sokağa çıktılar. Nikol Paşinyan Yelk hareketinin önderlerinden bir tanesi, bir milletvekili. Ki parlamentoda Sarkisyan'a böyle hayati dar eden isimlerden birisi, sürekli eleştiren, her oturumda konuşma yapan, her oturumda sivri eleştiriye yönelten birisi Nikol Paşinyan. Ve Paşinyan'la beraber geçtiğimiz cuma sokağa çıkma hareketi başladı. Ve daha çok genç, hatta çok genç kesimin katıldığını gördük. Yani 18 yaş civarında, 18'den küçük, hatta bazı bu hafta Yagoslar hatta var orada, anneleri bilen bir kısım anne korkuyor, bir kısım anne iyi destekliyor gibisinden. Genç bir kesimin bu gösterilere katıldığını gördük. Doğrusu ben kişisel olarak hani bu bir aşamada sönümlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü bundan iki sene kadar önce de elektrik fiyatlarına zam gelmişti ve geniş bir kampanya, gene sokaklara çıkma, protesto. Yani aslında Ermenistan son 5 yıldır çalkalanıyor bu tip protestolarla. Son bu Talan'a hayır, onlar da Talan ismini kullanıyorlar. Ermeni, yani biz de Ermeni, Doğu Ermenistan'da da Talan ismini kullanıyor. Boş Talan'ı, Talan'a hayır hareketi vardı. Ama o hareket sönümlendi bir aşamadan sonra. Bu hareket ise amacına ulaştı. Kritik nokta sanıyorum.
Peki, yalnız çok da muhalif milletvekillerinin oranlarına bakıyoruz. Toplumu pek de temsil etmiyorlar. Hani 3 muhalif milletvekili var, oy oranları %7-8 gibi gözüküyor. Baktığımız zaman çok da bütün Ermenistan toplumunun temsilcileri gibi değiller. Tabii erken seçim olursa sandığa nasıl yansıması olacağını henüz bilmiyoruz. Biraz Paşinyan'ın kadife devrim ifadesini kullanması, renkli devrimleri akla getirdi. Rejimleri değiştirmek isteyen Batılıların hamlelerini. Ermenistan'da da işte jeopolitik konum önemli, kritik bir yerde bulunuyor. Diğer yandan evrensel değerler artık bir kenara konuluyor. Sanki Doğu-Batı ekseninde insanlar kendilerini tanımlıyorlar bu moda. Ermeni halkının ise aslında demokrasi kültürü, protesto kültürü çok da gelişmiş. Bu gösterilerde yeni değil, daha önce de benzerleri oldu. Nasıl anlamak lazım gençlerin ruh halini? Hakikaten bilinçli siyasi tercihler mi rol oynuyor burada? Muhalefetin bir programı var mı? Nedir bunlar?
Şimdi burada bu hareketin siyasi bir programı yok zaten. Tek hedef Sarkisyan'ın yeniden de başbakanlık yapmasına izin vermemekti. Yani bu blok bir siyasi programla ortaya çıkmış bir hareket değil. Herkesi birleştiren bir Sarkisyan karşıtlığından bahsediyoruz. Yani Nikol Paşinyan aslında hareketin ön biri diyoruz ama Evet, bir anlam döndüğü ama onu demeye çalışıyordum az önce. Nikol Paşinyan pazar günü tutuklandığında akşamına 120 bin kişi Cumhuriyet Meydanı'nda oldu. Yani bir anlamda evet Paşinyan hareketin önderlerinden bir tanesi ama hareket biraz da kendi kendine de ilerleyen, kendi kendinden de güç bulan bir hareket. Dolayısıyla oraya gelen herkes Paşinyan'ın adamı gibi düşünmemek lazım. Ama şu nedir durum, şunu gözleyebiliyoruz biz de. Yani biraz da Yerevan'da teknolojiyle hemhal olmuş, Batı'yı çok iyi izleyen, internet vasıtasıyla okuyan ve biraz hizmet sektöründe çalışmayı isteyen, dünyayla entegre olmak isteyen bir genç kuşak var. Bu kuşakla rejim arasında bir mesafe var. Rejim ise Rusya'ya yakın. Ülkedeki Rus şeyleri var, üstleri var biliyorsunuz. Ve oligarşik bir rejim. Yani ne demek istiyoruz burada? Bir grup insanın kaynakların büyük bir kısmını kontrol ettiği. Yani Yerevan'a her gittiğimizde bize ya şu işte bilmem kimin akrabasının fabrikası, şu işte bu bütün bu arazi aslında bilmem kimin akrabası oğlu işletiyor gibi gibi. Bunların bir kısmı rejim içindeler. Gösterip anlatıp dururlardı. Yani burada bir kopukluk olduğu belliydi. Şimdi bundan sonra ne olacağına cevap veremeyişimiz nedeni de aslında bu muhalif hareketin dediğim gibi bir siyasi programının olmaması. Dolayısıyla şu an önümüzde şöyle bir soru var. Yani rejimin kendisi değişecek mi? Yani buna bir kadife devrim dememiz için aslında bizim sistemin değişmesi gerekiyor. Sistem değişecek mi, değişmeyecek mi onu henüz bilmiyoruz. Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Yarın şimdi Paşinyan dünkü mitingde bir geçiş programı önerdi. Efendim önce yeni başbakan adayları belirlenmesi lazım. Daha sonra geçici bir hükümet kurulması lazım. Daha sonra da erken seçim yapılması lazım dedi. Bunları yarın başbakan vekili Garen Garabetyan'la görüşecek. Mevcut rejimde ise durum şu aslında. Sarkisyan da fazla Rus yanlısı olmakla beraber biraz da dengelemek için olsa gerek Armen Sarkisyan'ı Cumhurbaşkanı yapmıştı. Armen Sarkisyan ise bir Britanya vatandaşı. Orada uzun yıllar hem iş yapmış hem de temsilcilik yapmış. Hatta Britanya vatandaşı olması nedeniyle de çok tartışma konusuydu. Yani iki ülke vatandaşı birden bizim Tansu Çiller gibi düşünün. İki ülke vatandaşı gibi birden olması Ermenistan'a uygun değildir. Yasalar da buna izin vermiyor aslında. Bu tartışma konusu olmuş bir isimdi ama Karen Garabetyan ise Rus enerji şirketlerinde uzun yıllar görev yapmış birisiydi. Dolayısıyla böyle bir denge kurmuştu kendince Sarkisyan. Yani Garabetyan, Armen Sarkisyan Cumhurbaşkanı olsun, Karen Garabetyan'la başbakan yardımcısı olsun, ben de başbakan olayım gibi. Bu denge şu an için işliyor gibi görünmüyor. Bundan sonrası için hakikaten ben de öngörüde bulunmam zor. Yani kimse de öngörüde bulunamıyor tahmin ediyorum. Yarın Garabetyan'la Paşinyan arasında yapılacak bir buluşma tahmin ediliyor. Bu buluşmadan sonra sanıyorum biraz daha herkes önünü görebilecek ama dediğim gibi bundan sonra iş asıl bundan sonra başlıyor dediğim ben.
Bir de Karapetyan galiba son derece popüler bir isim. Yani Rusya'yla yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi baktığımızda Sarkisyan da aslında çok dengeli bir yönetim sergilemedi mi sorusu geliyor akla. Çünkü hem Ermenistan Sarkisyan yönetiminde NATO'nun Kosova ve Afganistan misyonlarında rol oynadı. Hem Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzaladı. Hem Rusya'yla kendi coğrafyası ve işte tarihi bağları itibariyle tabii yakın ilişkiler var. Avrasya Ekonomik Birliği'ne girdi Ermenistan. Ama yine de Batı'yla dengeleri gütmeye çalıştı. Rusya yanlısı demek yanlış olmaz mı Sarkisyan'a? Hani bir yandan Amerikan sivil toplum kuruluşlarının pıtrak gibi bitmesi de onun dönemine denk geldi.
Onu biraz tahmin ediyorum. Biraz da mecbur kaldı. Çünkü Ermenistan sürekli dışarı göç veren bir ülke olmaya. Zaten öyleydi. Bu hızlanmaya başladı. Yani fakirlik hakikaten ciddi boyutlarda nüfusun 3'te 1'i neredeyse 3 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Nüfusun 3'te 1'i gerçekten fakirlik sınırında yaşıyor ve her yıl bilhassa Rusya'ya göç veren bir ülke. Biz düzenli olarak bu yıl bu kadar insan ülkeyi terk etti, bu yıl bu kadar insan ülkeyi terk etti gibisinden okuyoruz. Türkiye'de bu kadar Ermenistanlı göçmen olması da aslında bir nedeni o. Yani evet rejim oldu mu olası bir Rusya'ya yakın durmuştur. Ama bir taraftan da bu yakın durmanın ekonomik bir kazanımı olmadı Ermeni halkına yönelik. Dolayısıyla bu tip dengelemeye dair adımlar atmak durumunda hissetti kendini Sarkisyan. Yani fakirlik gerçekten çok sıkıntı yaratıyor Ermeni nüfusunda, Ermenistan nüfusunda. Ve bu tip oligarşi, konuşmanın başına bahsettiğim oligarşik manzara tepki yaratıyor. Bu evet belki seçim sandıklarına yansımıyor ama dediğim gibi genç kuşak, genç kesim artık kendini bir tür sesini çıkarmak zorunda hissetti. Yani tüm gün boyunca bütün Yerevan'la tanık olduğumuz festival havası da herhalde bunun göstergesi gibi anlamak lazım.
Peki bir yandan da Avrupa Birliği'ne baktığımızda Ukrayna'da renkli devrim hamlelerini gördük. Bölünmeyle adeta sonuçlandı. Çok ciddi sıkıntılar var. Batı'da çok ciddi ekonomik kriz var batısında Ukrayna'nın. Aslında Balkanlar'da parçalanan coğrafyalarda ekonomik refah ve demokrasi özlemleri pek yerine gelmiş gözükmüyor. Yunanistan'da 2008 sonrası ekonomik krizde Brüksel ve Almanya'nın müdahaleleri ortada. Doğu Avrupa'da çok ciddi bir sağ popülizm yükselişi var. Avrupa Birliği bir takım demokrasi özlemlerini beraberinde getiriyor ama bizim coğrafyamızda sonuçlarına bakınca ne demokrasi ne de ekonomik anlamda refah getirmediği de görülüyor. Ermenistan'daki muhalefet bütün bu gelişmeleri de izliyor mu?
Bu biraz yani bizim en azından onlara söyleyeceğimiz bir şey değil. Biraz üstten bakmak gibi olur. Ama tabii yani konuşmanın başta söylemişim, bu bir siyasi programdan bahsetmiyoruz burada. Bir siyasi programla bir araya gelmiş bir hareketten bahsetmiyoruz. Dediğim gibi sadece Sarkisyan'ın üçüncü bir dönem daha görev yapmasını yarattığı tepkiden bahsediyoruz. Şimdi birinci adım sağlandı. Baştan beri o yüzden söylüyorum. Yani sistem neye evrilecek bunları henüz bilmiyoruz. Yani bunu tabii halklar denemek isteyebilirler. Yayınla böyle olacak diye ben kendi adıma düşünmüyorum aslında ama zaten düşünsek bile bunu söylemek bize düşmez. Kendilerinin yapacakları da yeniyecekleri bir yol. Fakat burada şunu da altını çizmek lazım. Gençler belki böyle düşünmüyor olabilir ama Sarkisyan'ın Avrupa ile yakınlaşmasının nedenlerinden bir tanesi de aynı zamanda geçen yıl Nisan ayında bir Karabağ Savaşı olmuştu bildiğiniz gibi. Ve bu Karabağ Savaşı'nda Rusya'nın Azerbaycan'a gönderdiği silahlar kullanılmıştı. Yani Ermenistan'da biraz da siyasi elit şunu da düşünmüyor değil. Ya biz Rusya ile iyiyiz. Üstlerimizi açtık, her tarafta Rus askeri var ama böyle sıkışık bir durumda da Rusya Azerbaycan'a silah satmaktan vazgeçmiyor. Dolayısıyla bizde böyle bir dengeleme aslında Sarkisyan'ın kafasında vardı. Bunlar dediğim gibi jeostratejik konular. Sokağa çıkanların böyle düşündüğünü zannetmiyorum, bilmiyorum. Onlar sadece kendi hayatlarındaki sıkıntı ve baskıdan kurtulmak açısından bir hamle yaptılar. Bundan sonra ne olacağını hakikaten göreceğiz. Yani
peki, ben Karabağ ile ilgili muhalefetin tutumunu da sormak istiyorum. Tabii orada dengeler var. Eski Sovyet Cumhuriyetleri olarak hani Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan ile dengeleyici işlev gördüğünü biliyoruz. 10 yıllar boyunca da aynı ülkenin insanı olarak yaşamış iki halk çözülmeyle birlikte birbirine girmiş. Soruna bir türlü çözüm bulunamıyor şimdi Minsk süreciyle. Bir de Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Lavrov planı var. Bu açıdan muhalefetin Dağlık Karabağ ile ilgili tutumu, beklentileri nedir?
Şu an Ermenistan siyasi eliti tam tersine bu çalkantıda Azerbaycan yeni bir şey başlatır mı, hamle başlatır mı bundan faydalanmak adına siyasi elitin düşündüğü konu bu şu an. Yani Dışişleri Bakanı Nalbantyan gibi dün ona benzer dün Nalbantyan'ın bir açıklaması vardı. Azerbaycan'ı hani sakin durmaya çağırıyoruz falan gibisinden. Dolayısıyla şu an rejimin kalan kısmının derdi yani biz alt üst olduk, bu işte denge kaçmasın ve biz burada aleyhimize bir girişim olmasın. Muhalefetin ise bugüne kadar çok Karabağ konusunda bir altı çizilecek bir çıkışı olmadı. Zaten muhalefet dediğimizde Paşinyan ve iki kişiden bahsediyoruz. Şunu demek lazım, hatırlatmak lazım. Yelk hareketinden bir bazı işte milletvekilleri bu harekete son güne kadar destek vermemişlerdi. Mesela Edmond Marukyan vardı yine Yelk hareketinin liderlerinden başka bir tanesi. Edmond Marukyan ne yapılacaksa parlamentoya yapılması gerektiğini söyledi ve sokak hareketlerine destek vermedi. Yani ortada bir blok yok. Özellikle onu demek istiyorum. Siyasi bir bloktan bahsetmiyoruz. Dağınık ve dediğim gibi daha çok gençlerin destek verdiği bir halk hareketi var. Bu halk hareketinin bir siyasi programa sahip olması, siyasi bir taleple ortaya çıkması için biraz beklenmesi gerekecek.
Peki Amerika'nın tutumunu da sormak istiyorum burada. Çünkü Los Angeles'ta aynı zamanda Fransa'da da tabii çok geniş bir diaspora var. Bu fakirlik meselesi ise bütün sorunların hakikaten temelinde gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili diasporanın bir takım girişimleri var mı, sermaye aktarımı, yatırımlar açısından? Diaspora nasıl bakıyor bu gelişmelere?
Ya diaspora diye tek bir kişi yok. Yani diaspora diye bir adam oturuyor karanlıklar içerisinde ve bir şey yapıyor. Öyle bir şey yok. Farklı farklı gruplar, farklı farklı kesimler, farklı farklı siyasi talepleri olan gruplar var. Mesela uzunca bir süredir Arsene Hancıyan, Serge Tankian gibi Amerika'da yaşayan ve dünya çapındaki isimler Sarkisyan'a protesto mektupları kaleme alıyorlardı. Hatta geçen seçimde kalktılar geldiler Ermenistan'a usulsüzlük var mı yok mu yerine gözlemek için. Bunlar tek başına hareket eden isimler değil. Arkalarında biraz da Amerika'dan ve Kanada'dan sivil toplum örgütlerini arkalarına alarak buralara geldiler. Dolayısıyla diaspora diye bir tek bir kişiden bahsedemiyoruz. Bahsetmememiz de gerekir zaten. Buna mukabil Ermenistan'da ise uzaktan konuşuyorsunuz ama burada fakirlik var. Biraz elinizi cebinize atın, biraz buraya gelin yatırım yapın. Serzenişleri, şimdi Sarkisyan rejimi tarafından da bunlar zaman zaman daha net diplomatik dillerle ifade edilmişti. Dolayısıyla burada zaten bir şey var, efendime söyleyeyim, görüş farklılıkları oluyor. Ama şimdi Amerika'da sanıyorum diasporayı oluşturan farklı farklı kanatlar da ne olacağını görmek isteyeceklerdir. Yani kimse şu an, benim dünden bu yana gördüğüm, kimse şu an ön almıyor, elini açık etmiyor. Ne Amerika, ne Rusya, ne Avrupa. Herkes bu Ermenistan'ın iç işleridir diyor. Rusya'nın da Zaharova'nın günkü açıklaması son derece ölçülüydü. Yani bizim karışacağımız bir durum değil, bu Ermenistan'ın iç işleridir anlamında bir ve Rusya her zaman Ermenistan'ın yanındadır dedi. Şu an için kimse açıkçası elini açık etmiyor, ben öyle görüyorum en azından. Ve hani yeni rejimin nasıl şekilleneceğini görüp ona göre hareket etmek istiyor. Diaspora dediğimiz örgütlerin bir kısmının da, yani tamamının da ben şu an itibariyle yani ne yapıyorsunuz yaptığınız gibisinden çok kesin bir çıkış yapacağını düşünmüyorum ama sanatçıları oluşturduğu şey grubu, Ermenistan'la ilgilenen grup, yani Arsene Hancıyan, Atom Egoyan, Serge Tankian, Serge Tankian'ı Sistemofa Dağ'ın grubundan tanıyoruz. Bunlar hakikaten Ermenistan'da çok popüler isimler. Bu grubun bu değişimi desteklediğini biliyorum ben aslında.
Tankian tabii renkli devrime yol açmamak gerektiği ikazını da eksik etmemiş dünkü açıklamasından gördüğüm kadarıyla.
Evet, tabii.
Bir de son olarak Türkiye'deki Ermeniler açısından sormak istiyorum. Bugün 24 Nisan soykırım etkinlikleriniz var. Türkiye'deki Ermeniler açısından Erivan'daki bütün bu gelişmeler ne anlama geliyor?
Ya bu aslında bu yıl her şey birbirine girdi. Yani dün rejim değişti. Bugün 24 Nisan anması var. Akşam 19.15'te Sultanahmet'te tünelde buluşulacak. Biraz önce Sultanahmet'te gerçekleştirilen ikade anmasında pankartlara soykırılması için 3 kişinin gözaltına alındığını öğrendik. Yani bir taraftan Erdoğan her zamanki taziye yılını mesajını biraz önce yayınladı. Biz de onu siteye koyduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınlıyor. Sultanahmet'te 3 kişi gözaltına alınıyor. Akşam 19.15'te anma var. Dün Ermenistan'da rejim değişti. Türkiye'de Ermeniler biraz karışık duygular içerisinde rejim doğrusu. Ama Sarkisyan rejiminin yani Sarkisyan isminden ziyade Ermenistan'da bir demokratik hareketin gerçekleşmesi, demokratik çıkışın gerçekleşmesi tabii ki Türkiye'deki Ermenileri heyecanlandırdı. Çünkü bizim burası hakikaten biraz katılaşmış bir toplum haline geldi. Kendi partik seçimi meselemiz bile çözememiş haldeyiz. Aslında öncelikli konularımızdan bir tanesi Türkiye-Ermenilerin o. Çünkü partik seçim yapılmasına 2 ay önce İstanbul Valiliği bir mektup yazarak engelledi. Burada bir demokratik hakkın gaspı söz konusu, iradenin gaspı söz konusu. Aslında Türkiye-Ermenilerin birinci gündem maddesi bu iken Ermenistan'da bunlar oldu. Bugün de 24 Nisan karmaşık bir ruh halindeyiz. Ermeni toplumu olarak ama umutlular, öyle söyleyeyim.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Yetvart Danzikyan'a, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni. Ben Ermenistan'daki gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Fırat Ağacık'tan Yaralı Ruhlar Bahçesi ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Yuvası
arasında ya da bir masumun sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Dikiş tutar mı? Küçücük yalanlar dev aşkları yutar mı? Şu tarihi her zaman mı? Kötüler yazarlar, bakar amanlarla dolu atsız mezarlar. Gerçek gülüşler tek taşa satılır mı? Zümrüt dolu taçlar şefkatle sarılır mı? Zalimler tahtlarından tek bir sözle düşerler. En sinsi silahlar mutfakta pişerler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde İşlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde İşlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.